Aurora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 14.
Baş oyuncusu yine kendisi ve bileğinde kelepçeli defteriydi. Dudaklarındaki muzip gülümseme, yaratacağı efekti bildiğine işaret ediyordu. Hepsi öylesine etkilenmiş, şaşkınlık içine düşmüşlerdi ki, ağlaşmayı kesip onun oyununu anlamaya çalıştıkları bir sükunete dalmışlardı. Hüma anahtarı kilide soktuktan sonra ağır ağır çevirdi. İçinden her an farklı bir sürpriz çıkacağını bekleyerek yavaşça açtı. Aniden genzini eski zaman rayihası doldurdu. Bunun sebebini anlamakta gecikmedi. Krem rengi ipek bir eşarba sarılı beyaz laleler kurumuş, tomurcukları hiç açılamadan sarı kahve renklerle ipeğe değdikleri yerlerde lekelerini bırakarak derin bir uykuya çekilmiş gibiydi. Buketin saten fiyongunun üzerindeki küçük zarfın üzerinde el yazısıyla küçük sevgilime yazıyordu. Zarfın içindeki notu alırken yasaklı olduğu bir mahremiyeti gözlüyor hissine kapıldı. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim. Doğduğun saatte henüz açmamış bu lalelere de hayat vereceğini biliyorum. Aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Gözlerine gelen yaşa hakim olamadı. Elini uzatıp nadide bir bibloya dokunur hassasiyetinde zar gibi incelmiş lalelere dokundu. Zamanın kavurduğu taç yapraklardan biri parmaklarının altında kırılıp dalından ayrıldı. Hüma ürkerek kıymetli bir şeye zarar vermiş olma telaşıyla elini çekti. Babaannesinin büyük aşkından gelen çiçeklere bakınca, onun Chopin'in prelüdüyle kendinden geçtiği anları anlattığı satırlar tekrar aklında geçit yaptı. Nazikçe çiçekleri çıkardı ve masaya bıraktı. Lalique Arnuvo şişesindeki yarısı kullanılmış Coty parfümü, tükenmeden saklanmak istenen anıları temsil eder gibiydi. Hüma bir sanat eseri olan şişeyi eline alıp kapağını açtı. Zamanla ağırlaşmış parfüm, kuru lalelerin havaya yaydığı tükenmişlik kokusunu yalanlar gibi, yılların yoğunlaştırdığı Tamil Nadu bahçelerinin Jasminum grandiflorumlarını, Valley of Roses'ın güllerini, Grass'ın vahşi mimozalarını odaya yaydı. Koku yıllarla o kadar yoğunlaşmıştı ki, şişeyi kapamasına rağmen halen duyuluyordu. Ve işte, zaman çarkını yeniden 1915'e çevirecek olan sihirli defter karşısındaydı. Kırmızı kadife kaplı monogramlı defter, kilitsiz, anahtarsız, okunmak için öylece hazır bekliyordu. Hüma, babaannesinin bir şakası olarak, burada boş bir defter bile saklamış olabileceğini düşünerek, sayfalarını usulca parmakları arasında çevirdi. Hayır, söylediği gibi o narin güzel el yazısıyla doldurulmuş sayfalar arasına mektuplar, kurutulmuş çiçekler serpiştirilmişti. Hüma o an okumaya başlamamak için kendini zor tuttu. Şu an duyduğu coşkuyu, merakı ve neredeyse mistik bağlantıyı tadını çıkara çıkara yaşamakta kararlıydı. Oteline dönecek, müziğini açacak, içkisini alacak ve kelimeleri, satırları yudum yudum içerek okuyacaktı. Defteri incitmekten korkar gibi usulca çantasına yerleştirdi. Neredeyse kasanın tabanını tamamen kaplayan fil dişi ve kıymetli taşlarla bezeli kutuyla karşı karşıya kaldığında nefesini tuttu. Çıkarıp masada önce zarif kutuyu hayranlıkla izledi. Kendi başına mücevher gibi işlenmişti. Bu babaannesinin anlattığı, Şah Nazir Han'ı reddettiği aşk gecesindeki kutuydu. Kapağını kaldırdığı kutunun içinde gördüğü aklını başından aldı. Aurora'nın incileri bütün haşmetiyle karşısındaydı. Dört sıra South Sea incinin ucunda sallanan, iri dört armudi damla inciden oluşan sanat şaheseri, işte karşısında avuçları arasındaydı ve artık ona aitti. Güzel Aurora'nın mihracesiyle yaşadığı trajik aşkın incileri, nesiller sonra babaanne Huma'nın kasasında yeni sahibini beklemekteydi. Genç kadın elinde tuttuğu mükemmel kolyeye hayranlıkla bakarken, babaannesinin en son Şah Nazir Han'ın aşk gecesiyle beraber hediyesi 4. sıra incileri reddederek plazadan ayrıldığını düşündü. O zaman nasıl olmuştu da kolye tamamlanmıştı? Ve neden babaannesi böylesine eşsiz bir parçayı hiç kullanmamış, bu kasada saklamıştı? Şah Nazir'in babaannesiyle ilgili söylediklerini hatırladı. Dedem her bir parçayı babaannemin vücudundaki özel noktaların ölçüsüne göre yaptırmış. Her bir dizi bir mefhumu sembolize eder. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Huma ayağa kalkıp kolyeyi boynuna doğru tuttu. Gerdanı, göğüs boşluğu, göbeği üzerinde ve sonuncusu gizlice cinselliğini işaret eden noktada duran incilerin, daha evvelki sahiplerine mutluluk getirmediğini bilmesine rağmen, onlara dokunmaktan hiçbir rahatsızlık duymadı. Tam aksine, Londra'da bir müzayedede ilk 3 sırasını alan büyük babasının, onları karısına hediye ederken dediklerini hatırladı. Belki de kolye kendisi daha evvelki mutsuzluğunu atmak istiyor üzerinden. Belki de senin gibi mutlu bir kadınla yeni bir hayat yaşamak istiyor hüzünden uzak. Gerçi sahipleri hep birer nesil arayla trajediler yaşamıştı incilerin. Aurora'nın trajedisinden sonra büyük büyük annesi mutlulukla takmıştı. Ama hikayeyi henüz tam bilmemesine rağmen öyle hissediyordu ki babaannesi bu mutluluğu devam ettirememişti. Yoksa neden bir kasada hayat boyu saklasın, neden elini sürmesindi? Şimdi kolyenin uğurunu sınama sırası kendisindeydi. Belki de hayatı bundan sonra Aurora'nın incilerine saklanmış düşlerini ve babaannesinin kasada kilitli kalmış anılarını beraberinde taşıyacaktı. 1960'ların Londra'sında güzel Aurora'nın gerdanına takılarak yaşamaya başlayan esrarengiz kolye, tamamlanmış en son haliyle 1991'de artık onun olmuştu. Avucundaki inciler, adeta kendisinden önceki sahiplerinin ve takan erkeklerin tenlerindeki sıcaklığı saklamış gibiydi. Huma garip bir hisle ürpererek onları yavaşça tekrar kutuya bıraktı. Kasanın en dibinde tomar halinde zarfı sararmış mektuplar, küçük deri bir defter, birkaç evrak, katlanmış gazete kupürlerinin olduğu büyük bir zarf, "Beni aç oku" diye sessizce haykırıyordu sanki. Bu çağrının kışkırtıcılığına karşı koyarak, laleler dışında her şeyi yanında getirdiği büyük el çantasına yerleştirdi. İpek eşarba sarılı buketi ise tekrar kasaya koyup kilitledi ve görevliye haber verdi. Müdür odasına girdiğinde George Parker ve Brian onu ayağa kalkıp karşıladılar. "İyi misin?" dedi Brian onun yüzündeki kaybolmuşluk ifadesine bakıp. "Sanki uzak zamanlara yolculuğa çıkmış gibisin." "Aynen," diye gülümsedi Huma, yeniden gerçek dünyasına dönmeye çalışarak. "Aynen söylediğin gibi." George Parker ikisini öğle yemeğine çıkarmayı teklif ettiğinde Huma artık bir an önce otele dönme telaşını çok belli edecek şekilde özür diledi. Teşekkür ederek Brian'la birlikte bankadan ayrıldılar. Caddeye çıktıklarında New York'un haziran sıcağı yüzlerine vurdu. Sabah hafif çiseleyen hava çoktan güneşine, rutubetine teslim olmuştu. "Belki beraber çabuk bir şeyler atıştırabiliriz," dedi Brian. "Gerçekten hemen otele dönme ihtiyacındayım," diye cevapladı Huma, gözlerini elindeki çantaya çevirerek. "Bunları açıp okumadan rahat edemeyeceğim, biliyorum." Brian, anladığını belli eden bakışlarla bir eliyle onun omzunu okşadı. "O zaman akşam yemeğinde buluşabiliriz belki." "Bilemiyorum. Bu defterin beni nasıl bir ruh haline sürükleyeceğini bilemiyorum. Kaldı ki yarıda bırakıp kalkmak isteyeceğimi sanmıyorum." Dediklerinden son derece emindi ama aynı zamanda Brian'ı tamamen ümitsiz bırakmak istemediğini fark etti. "Eğer bir ara verecek gibi olursam seni ararım, arzu edersen. Ne zaman istersen. Haberini dört gözle bekleyeceğim." Brian, işaretle durdurduğu taksiye genç kadının binmesine yardımcı olduktan sonra, eğilip yanağıyla dudağı arasına bir öpücük kondurdu. Görüşürüz. Araba hareket edip caddenin trafiğine doğru karışırken, parmak uçlarından bir öpücük gönderdi. Huma, taksiden ona el sallarken, bu öpüşün kendi dudaklarına değdiğini hissetti adeta. Ama ne var ki, elinin altındaki çantada bulunanlar, onu daha büyük bir sıcaklıkla kendilerine doğru çekmekteydi. Geçmişin, sırların ortaya çıkmak, yeniden yaşanmak üzere yaydığı enerjinin sıcaklığıyla. Sırlarla yolculuk başlıyor. 11 Haziran 1991 Salı öğleden sonra. Huma suyetine çıktığında ilk önce çantasındaki anı parçalarını pencerenin önündeki çalışma masasına yerleştirdi. Defterin, mektupların içinde ne olduğunu bir an önce öğrenme arzusuna rağmen bu heyecanını dizginledi. Yılların öncesinden korunup saklanan, o zamanların genç Huma'sının mahremiyetine girerken her anının hakkını vermek, öğrendiklerini sindirmek istiyordu. Bu babaannesinin geçmişte kalan zamanlarını, sırlarını tekrar beraberce baş başa yapacakları bir yolculuk olacaktı. Genç kadın masadakilere bakınca, hatıra defterini ve mektupları Aurora'nın eşsiz kolyesinden daha değerli bulduğunu düşündü. Çünkü okudukları tamamen kendisine ait olacaktı. Kimseyle paylaşmak zorunda değildi. Babaannesi geçmişinin bir dilimine ait sırları bir tek ona emanet etmişti. Radyonun klasik istasyonunu açtı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu odaya yayıldı. Sabah kahvaltı etmemesine rağmen hala açlık hissetmiyordu. Odaya sadece buz ısmarladı. Mini bardaki şişelerden seçip bol buzlu bir viski hazırladı. Pencerenin perdelerini olabildiğince açıp, marküteri çalışma masasına yerleşti. İçkisinden bir yudum aldı. Bundan sonraki saatlerde rahat kalmak için yapacağı bir şey daha vardı, kocasını aramak. Masadaki telefonu çevirip bekledi. Cevap veren genç adamın sesi uykuluydu. Alo? Merhaba canım dedi Huma, uyandırdım galiba. Kocası hemen mahmurluğundan sıyrılmıştı. Coşkuyla cevapladı. Keşke her sabah böyle uyanabilsem. Nasılsın Huma, çok özledim seni. Çok iyiyim, şu anki heyecanımı seninle paylaşmak istedim. Birden bunu gerçekten de istediğini fark etmişti. Nedense yaşadıklarından uzakta kalan kocasının şu an hissettiklerini paylaşmasını arzulamıştı. Kasayı açtın galiba. Ah evet, o andaki hislerimi anlatamam. Sanki özellikle benim için saklanmış olan bir geçmiş zaman dilimine yolculuk yaptım. Tahmin edebiliyorum. Şimdi oteldeyim. Defteri açmadan önce seni aramak istedim. Sesini duymak çok iyi geldi Huma. Genç kadın Brian'ın ağzından duyduğunda çok etkilendiği ismini, kocasının da ne kadar sık telaffuz ettiğini, sanki ilk kez farkına varır gibi dinledi. Sen de beni arayabilirsin sesimi duymak isteyince. Bunu söylediğine sevindim. Çünkü ayrılırken bir müddet zamanını herkesten ve her şeyden bağımsız kalma arzusunda olduğun gibi bir duyguya kapılmıştım. Huma onun kırgınlığını ne kadar kibarca kamufle etmeye çalıştığını görebiliyordu. Onun hayatında yarattığı yalnızlıktan üzüntü duydu. Seninle geçirdiğim zamanlar da bağımsız seçimim değil mi? Dedi yumuşacık sevecen bir sesle. Ama artık senin istediğin kadar heyecan verici değil, değil mi? Huma şimşek hızıyla bir kez daha babaannesinin hatıratındaki cinsellik sahnelerini okurken, kocasının neden o kadar huzursuz olduğunu, tarihin bir döneminde kalmış yabancı erkekleri kıskandığını ve daha okuma sürerken evi terk edip gittiğini hatırladı. ''Sana hiç böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.'' dedi, olabildiğince inandırıcı bir ses tonuyla. Erkek telefon buluşmalarını buruk bir lezzete sürüklememek için kısa bir gülüşle cevapladı. ''Sevgilim, sen ne zaman negatif bir şey söyledin ki beraberliğimizde? Sence eksik, yanlış olan hiçbir şeyi bana söylemedin bunca zamandır. Hiçbir şey söylemiyorsun. Kendini öyle bir uzağa çekiyor, kapılarını kapıyorsun ki...'' Çoğu zaman da hislerini, heyecanlarını benimle paylaşmadan kendine ait bir dünyaya dalıyorsun. Yanlış giden bir şey varsa onu aşmama müsaade etmiyorsun. Babaannenin vefatında yaşadıklarımız bunun sadece son örneğiydi.
Ayrım sonu.